Ayırım 51, sayfa 563. Tam Tatyana telefon haizesini kaldırdığı sırada odanın kapısı aniden açılıverdi. Üç adam belirmişti kapıda. Sinan'ın gözleri fal taşı gibi açılıverdi. Üçünün de ellerinde uçlarına susturucu takılı otomatik tabancalar vardı. Sinan şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırıverdi. Öylece baka kaldı. Ateş edememişti. Sanki ilk kurşunu Tatyana'nın atmasını beklermişçesine duralamıştı. Tatyana ise numaraları çevirirken tabancasının namlusunu kısa bir an için kapıya yöneltmekten vazgeçmiş haldeydi. Sinan adamların hiçbirini tanımıyordu. En öndeki 50 yaşlarında orta boylu, topluca bir adamdı. Bakışlarını Sinan'dan daha çok Tatyana'ya çevirmişti. İçeriye girer girmez onların da elindeki silahları görünce "Sakın bir çılgınlık yapmaya kalkmayın," diye bağırmıştı. Adam Rusça konuştuğu için Sinan ne dediğinin kelimesi kelimesini anlamadı. Ama ne kastettiğini çıkarabildi. Tatyana'da belirgin bir şaşkınlık olmuş, gözleri hayretten irileşmişti. Genç adam o zaman odayı basan kişilerin kim olduğunu keşfetmekte zorlanmadı. Önde baskının lideri olduğu belli olan kişinin iki yanındakiler sıradan fedailerdi, önemli insanlar değildi. Fakat hınzırca gülümseyen adam Tatyana'nın babası Vasili Yelisev olmalıydı. Sinan dizlerinin üzerinde yavaşça doğruldu. Silahlar ateşlenmemişti. Baba kız arasında önce Rusça bir diyalog başladı. Tek kelime anlamıyordu Sinan. Tatyana'nın tabancasını telefonun yanındaki konsolun üstüne bıraktığını görünce o da tabancayı karyolanın henüz düzeltilmemiş battaniyesinin üzerine attı. Yaptığının ne denli doğru olduğunu kestiremiyordu ama gözü kanlı bu gangster kılıklı heriflere silahlı bir çatışmaya girmeye hiç niyeti yoktu. Varsın aralarındaki ihtilafı kendileri halletsinlerdi. Neden sonra Tatyana'nın girişimiyle İngilizce konuşmaya başladılar. O zaman Sinan baba kızın aralarındaki sert tartışmayı anladı. Adamın İngilizcesi oldukça yetersiz ve kötüydü. "Oyun bitti Tatyana," diyordu Vasili Yelise. "Sen kaybettin. Şimdi benden çaldığın o evrakı teslim edeceksin." Tatyana ilk bozgunun etkisini atlatmış gibiydi. Soğuk bir şekilde gülümsedi. "Geç kaldım baba," dedi. Baba kelimesini vurgulayarak üstüne basa basa sanki alay eder gibi söylemişti. Vasili Yelisev dikkatle kızını süzüyordu. Elindeki tabancanın namlusu hala genç kadına yönelikti. Başını salladı Yelisev. "Hayır, geç kalmadım. Dün Londra'ya varır varmaz Rus mafyasına yardım eden tüm İngiliz yardakçılarının adlarını ve dönen dolapların işleyiş çarkını anlatan belgeyi MI6'e teslim ettim. Artık işin bitti." Yelisev'in bir an yüzü buruştu. Kızına nefretle baktı. "Doğru mu bu?" diye sordu. Tatyana doğacak sonuçlara razıymış gibi homurdandı. "Doğru tabii, artık işin tamam. İngiliz bankalarındaki büyük serveti unutun. Bütün paranıza el koyacaklar. Şu anda sıfırı tükettin sayılır." Sinan bir an adamın yüzüne bakarak elindeki silahı ateşleyeceğini sandı. Ama Rus böyle bir şeye kalkışmadı. Hatta sırıttı. "Beni daha ziyade İngilizlerden alacağın karşı belge ilgilendiriyor," dedi. "Benim için asıl tehlikeli olan o. Şu senin peşinde koştuğun evraklar, onu aldın mı?" Tatyana bir an duraladı. Bu soruya hazırlıklı olmadığı belli oluyordu. Susmakla yetindi. Vasili Yelisev birden Rusça konuşmaya başlamıştı yeniden. Sinan aralarındaki konuşmayı anlayamıyordu. Şaşkın bakışlarla gözleri bir adama bir de Tatyana'ya gidip geliyordu. Odadaki diğer adamın varlığını unutmuş gibiydi. Bir ara toparlanarak adamlara baktı. Buz gibi soğuktu ikisi de. Uzun boylu zayıf olanı silahını kendisine yöneltmişti. En ufak bir hareketinde ateş edeceğini anladı. Kımıldamaya bile çekiniyordu. Tatyana yine İngilizce konuşmaya başlamıştı. "Maalesef o belgeyi İngilizlerden alamadım." Vasili Yelisev bir kahkaha attı. "Evet, bunu biliyorum Tatyana, her şeyi biliyorum. İngiliz dostların başarıya ulaşamadılar." Genç kadın bu gerçeği babasının nasıl öğrendiğini anlamak istercesine adama baktı. Vasili Yelisev hala sırıtıyordu. "Bunu dostum Lord Geoffrey Drake'den öğrendim. Evine bir fahişe göndertip gizlice kasasından çalmaya kalkışmışlar. Bilmiyordun değil mi? Hepsi o kadar da değil. Bizi zarara sokmaya çalışan bankacı Paul Harrington da bu işin içinde. MI6'e ihbarda bulunmuş. Fakat dostum Geoffrey Drake burada nüfuzlu bir bakandır. Ona ne sen ne de MI6 erişebilir. İngilizlere teslim ettiğin evrak hiçbir işe yaramayacak." Tatyana sapsarı kesildi. İlk defa İngiliz meslektaşlarından kuşkuya düştü. Yoksa MI6 başkanı Sir Winkett ve Roger Bannister kendisine bir oyun mu oynamışlardı? Bu ihtimal genç kadının kanını dondurdu. Belki de kraliyet hükümetinin saygın bir bakanına karşı operasyona girmeye cesaret edememişlerdi ya da daha kötüsü onlar da bu işin içindeydiler. Nutku tutulmuş gibiydi. Ne umuyordun Tatyana diye sordu Vasilyelise. Yoksa başarıya ulaşacağını mı? Gerçekten buna izin vereceğimi mi sandın? Tatyana yutkundu. Ağzından tek kelime çıkmadı. Bir yandan da düşünüyordu. MI6'in içinden üst düzeyde birileriyle babasının anlaştığına yavaş yavaş kanaat getirmeye başlamıştı. Bunun en iyi delili kapının önündeki korumalarının ani bir emirle çekilmeleriydi. MI6 babasının buraya geleceğini biliyor olmalıydı. Kendisini oyalamışlar ve kaldığı yeri babasına söyleyerek şimdi de ortadan kaldırılmasını sağlayacaklardı. ''Artık bu işi bitirelim Tatyana'' diye mırıldandı Vasilyelise. Yenildiğini anlamasına rağmen genç kadın hala mağrurdu. Başını dikleştirip gür bir sesle bağırdı. ''Hadi ne duruyorsun, çeksene tetiği.'' Vasilyelise başını iki yana salladı. ''Seni öldürmeyeceğim Tatyana. İtiraf edeyim ki Moskova'dayken bir ara bunu düşündüm. Hatta planladım bile. Müzeye gönderdiğim adam seni de öldürecekti ama ne yazık ki başaramadı. Ne fark eder, işte şimdi fırsatını buldun. Sen de bu işi yapabilirsin. Vicdanın titrerse yanındaki itlere de ateş ettirebilirsin. Ama ben senin bu işi rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.'' Senin hiçbir zaman vicdanın olmadı. Her zaman bana haksızlık ettin Tatyana. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Sahi mi? Sana telefon ettim. Peşimi bırakmanı istedim. Beni dinleseydin bir anda Rusya'nın en zengin kadını olacaktın. Ama geçmişimde yaptığım bir hatayı daima yüzüme vurdun. İçindeki nefret ve intikam ateşini asla söndüremedin. Sana erişilmez bir istikbal vaat ettim. Böylece geçmişteki bütün hatalara bir sünger çekebilecektin. Reddettin. Şimdi bırak bunları Vasilyelise, sadede gel. Ne istiyorsun? Beni niçin vurmuyorsun? Rus gözlerini açarak hayretle kızına baktı. Seni anlamakta çok zorluk çekiyorum Tatyana. Sen benim kızımsın. Vazgeç bu komiklikten, duymak istemiyorum. Sen hayatımı mahveden adamsın. Hukuken beni tanımayan, bekaretimi bozan, şimdi de öldürmeye kalkışan adama baba mı diyorsun? Bu ağır itham ve suçlama karşısında Vasilyelise'nin kılı bile kıpırdamadı. Sakin bir sesle... Biliyorsun dedi, seni öz kızım olarak nüfusuma geçirdim. O olaya gelince çok üzgünüm. Annen hayatımı etkilemiş tek kadındı ve o gece çok sarhoştum. Sense tıpkı onun bir modeliydin. Bir an seni o sanmıştım. Bir kriz, bir bunalım hali. Hayır Vasilyelise, sen dünyanın en adi, en alçak adamısın. Yapma Tatyana, beni daha fazla zorlama. Meseleyi şahsi bir kin ve gares haline sokma. İkimizin de sonu şu an vereceğimiz karara bağlı. Hatta daha ziyade senin geleceğin bu karara bağlı. Tatyana aynı soğuk bakışlarla adamı süzüyordu. Birkaç saniye konuşmadan kaldı. Teklifin nedir? Diye sordu sonunda. Babası yeniden Rusça konuşmaya başlamıştı. Bu herifi niye hep peşinde dolaştırıyorsun yoksa ona aşık mısın? Diye sordu. Soruyu sorarken de başıyla Sinan'ı göstererek bir işaret yapmıştı. Sinan kendisinden söz edildiğini anladı. Ne yazık ki ne soruyu ne de Tatyana'nın verdiği cevabı kestiremedi. Genç kadın bir hayal aleminden uyanır gibi silkinerek Sinan'a göz attı. Niye soruyorsun? Onu sevmiyorsan hemen öldüreceğim, çok şey biliyor. Tatyana elinde olmayarak titredi. Hayır, hiçbir şey bilmiyor o. Tek kelime Rusça da anlamıyor. Sorumun cevabı bu değil. Onu seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Bizim sorunumuzla ilgisi yok dedim. O sıradan bir bilim adamı. Yani onu sevmiyorsun öyle mi? Genç kadın kısa bir tereddüt geçirdikten sonra hayır dedi. Vasilyelise başını arkasındaki adamlardan birine çevirerek Sinan'ı göstererek bir işaret yaptı. Soğuk ve öldürücü nazarlarla Sinan'a silah doğrultan adam bir adım öne çıktı. Patronunun ne istediğini anlamış gibiydi. Adam vurmaktan keyif alan sadist ruhlu psikopatlara has bir zevk dalgası yüzünü sardı. Ucuna susturucu takılı tabancayı Sinan'a yöneltti. MI6'in haberleşme odasındaki telsizin başında oturan nöbetçi memur, üçüncü kere saatine bakarak yanındaki arkadaşına sinirli bir şekilde mırıldandı. ''İkiyi çeyrek geçti, normal sinyalleri hala alamıyorum, bu durum hiç hoşuma gitmiyor.'' diye homurdandı. Öbür telsizin başında oturan memur, ''İki haberleşme arasındaki süre ne?'' diye sordu. ''15 dakika. Yani yarım saattir haber gelmiyor mu?'' ''Hayır.'' Sen aradın mı? Tabii. İki ajanımız da cevap vermiyor. Hemen durumu şefe bildir. Nöbetçi memur hızla yerinden kalkarak Roger Bannister'ın bürosuna koştu. Durumda bir aksilik olmalıydı. merkezin iki koruyucu ajanla bağ yarım saatten beri kopuktu. David Blandford, sabahleyin merkez büroya adımını atarken kendini dünyanın en mutlu insanı gibi görüyordu. Fiziksel olarak belki çok yorgundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar iş peşinde koşmuş, eve dönünce de sabaha kadar sevdiği kızla sevişmişti. Tüm yorgunluğuna rağmen büroya girerken yüzünde mutlu gülücükler vardı ve önüne gelen her arkadaşıyla şakalaşıyor ya da onlara takılıyordu. Uzun süredir asık yüzünü görmeye alışık memurları bile ondaki bu değişikliğin nedenini anlamadan sırıttılar. David daha sırtındaki trenç kotunu çıkartmadan Hopkins odasına dalarak şefin çağırdığını söyledi. Genç adam aynı hızla Roger Bannister'ın ofisine gitti ve Four Seasons Oteli'ndeki şüpheli durumu öğrendi. Rus ajan ve esrarengiz Türk'ü korumakla görevli memurlardan haber alınamıyordu. Şef derhal yanına takviye alarak otele gitmesini istemişti. ''Durun, ateş etmeyin!'' diye Rusça bağırdı Tatyana. Vasili Yelisev'in yardakçısının uzanan kolu bir an havada asılı kaldı. Adam göz ucuyla patronuna bakıyordu. Yelisev gülerek kızına doğru bir adım daha attı. ''Ne o? Yoksa fikrini mi değiştirdin? Türk senin için birden kıymet mi kazandı? Az evvel onu sevmediğini söylemiştin.'' Genç kadın çaresizlik içinde dudaklarını yaladı, boğazı kurumuştu. O iyi bir insan, dedim ya, bu işlerle direkt bir alakası yok. Ama onu öldürmeme rıza göstermiyorsun, neden? Seviyor olabilirim, bu seni hiç ilgilendirmez. Vasili Yelisev'in kaşları çatıldı. İyice yaklaşarak elindeki silahın namlusunu tam kızının karnına dayadı. Sonra iri ve küt parmaklarıyla Tatyana'nın çenesini tuttu. Genç kadın büyük bir sabırla hiç kımıldamadan duruyordu. Sabahın bu saatinde bile kesif bir vodka kokusu burnuna çarptı. Vasili Yelisev, müşfik bir baba gibi değil, hırs ve hiddetle kızının çenesini sıkıyordu. ''Yalan söylüyorsun Tatyana'' diye fısıldadı. ''Zaten hep yalan söyledin.'' ''Hangi konuda?'' ''Her konuda.'' ''Evet, bu adamı seviyorum, hoşlanıyorum ondan ve ölmesini de istemiyorum. Bilmek istediğin buysa, işte şimdi gerçeği öğrendin, tamam mı?'' ''Öyleyse bunu pazarlık konusu yapabiliriz.'' ''Ne pazarlığı?'' ''Bana numara yapma. Seni iyi tanırım. Ne de olsa benim kanımı taşıyorsun. Gayene erişmek için her türlü yola başvurursun. Yelisevler böyledir. Hiç değişmezler.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Bana hala yalan söylediğini hissediyorum.'' ''Hayır.'' ''Evet, boşuna inkara kalkışma.'' ''Ne yalanı?'' ''Benden çaldığın evrakı MI6'e teslim etmedin.'' ''Bunu da nereden çıkardın?'' ''Sen asla istediğini elde etmeden getirdiğin belgeyi onlara vermezsin.'' Bunu yutacağımı mı sandın? Evrak hala sende. Teslim et onu bana ve bu işi aile içinde tatlıya bağlayalım. Biraz daha sarardı Tatyana. Nefret de etse babasının zeki biri olduğu gerçekti. Yalanına inanmamıştı. Ama o sırada Vasili Yelisev bir hata yaptı. Hadi Tatyana, çabuk karar ver artık, dedi. Şu Türk'ün odasında MI6'in iki ölü ajanı yatıyor. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Ya benden çaldığın evrağı iade edersin, ya da sevgilini şimdi öldürürüm. Tercih senin. Tatyana birden uyandı. Demek ajanları MI6 geri çekerek bu baskına yardımcı olmamıştı. Babası gözünü karartarak bizzat teşebbüs etmişti. Birden ümitlenir gibi oldu. Teşkilat az sonra uyanırdı. Bütün mesele babasını biraz daha oyalamaktı. Hızla bir durum muhakemesi yaptı. Şartlar şu anda aleyhineydi. Karnına dayalı bir tabanca vardı ve onlar 3 kişiydiler. Sayıca çok üstündüler. Vasili Yelisev'in yardımcıları ona körü körüne bağlı insanlardı ve asla sözünden dışarı çıkmazlardı. Bu odada tek başına sayılırdı. Sinan çok amatör biriydi. Bir pozisyon avantajı sağlasa bile gerektiğinde silah kullanabileceğine hiç ihtimal vermiyordu. Ama hala bir ümit var demekti. ''Yine sen kazandın.'' diye fısıldadı babasına. Vasili'nin parmakları çenesinde tazdik ettiği için sesi boğuk ve kesik çıkmıştı. ''Bundan şüphen mi vardı?'' Kazanan daima ben olurum. Galiba haklısın. Kuşkun olmasın. Ama evrağı sana teslim edersem sevgilimi öldürmeyeceğine nasıl emin olurum? Artık zaman kazanmak için taktikler uygulamalıydı. Vasili Yelisev homurdandı. Sana söz veriyorum, ona dokunmayacağım. Sana güvenemem. Başka şansın yok Tatyana. Bana güvenmek zorundasın. Teklifini kabul ettiğimi söyledim fakat garanti isterim. Vasili Yelisev'in suratı gerildi. ''Beni zorladığının farkında mısın sevgili kızım? Şart sürecek halde değilsin ve benim acelem var. Buradan çıkıp bir randevuya yetişeceğim.'' ''Ne randevusu?'' Vasili Yelisev yeniden sırıttı. ''Kraliçenin bahçesinde Bakan Jeffrey Drake ile buluşacağım. Bu paralarımın geleceği için ayarlanmış bir randevudur. Düşünebiliyor musun? Babam bir bakanla görüşmeye gidiyor. Sanırım bu da İngiltere'deki forsumu sana anlatmaya yeter. Tatyana hayretle adama baktı, sesi çıkmadı. Hadi Tatyana, uzatma ve şu evrağı da bana ver artık. Pekala, öyle olsun, çek şu tabancayı karnımda. Vasili Yelisev başını çevirip arkasındaki adamlarından birine şu silahları alın diye homurdandı. Sinan'a silah doğrultan adam yerinden kımıldamadı, diğeri ilerleyerek yatağın üzerindeki Sinan'ın ve Tatyana'nın telefon sehpasının üzerinde duran tabancalarını topladı. Vasili Yelisev de silahı kızın karnından çekti. Genç kadın yerinden kımıldamıyordu. Evet, ne duruyorsun, seni bekliyorum diye homurdandı Vasili Yelisev. Ve ver artık benden çaldığın şeyi. Belge benim kaldığım odada, burada değil. Mafya lideri dik dik kızına baktı. Yani onu odanda mı bıraktığını söylüyorsun? Evet. Bu bir numara değil, değil mi Tatyana? Yoksa seni pişman ederim. Genç kadın derin bir soluk aldı. Hayır, bitişik odada, dolabın içinde. Vasili Yelisev, gidip odayı arayın dedi yardımcılarına. İki adam silahlarını bellerine takarak Sinan'ın odasından çıktılar. Vasili Yelisev ters ters kızına baktı. Onu hep üstünde taşıyacağını sanmıştım. Alt tarafı ufak bir defter. Niye odanda bıraktın Tatyana? Odana girebilecek birileri tarafından ele geçirileceğini hiç düşünmedin mi? Sen böyle tedbirsizlik yapmazsın. Yoksa zaman kazanmaya mı çalışıyorsun? Genç kadın cevap vermedi. Bana bak Tatyana, sakın bana bir oyun yapmaya kalkışma. Sana iyi davranmak için yeterince kendimi zorladım zaten. Kötü bir niyetini sezersem çok kötü olur. Sinan, Rusça olan konuşmaları hiçbir şey anlamadan dinliyordu. İki yardımcının nereye gittiklerini de anlamamıştı. Ama odada sadece Vasili'nin kalması ona ümit verdi. Bakışlarını adama çevirerek dikkatle onu süzmeye başladı. Hatta yalnızlığından ifade ederek üzerine atlamayı bile düşündü bir an. Belki bu ellerine geçebilecek son şanstı. Tatyana üzgün ve kırık bir şekilde yatağın kenarına oturdu. Neticeyi kabullenmiş gibiydi. Sinan ilk defa içinde yeşeren isyan hissini duyumsadı. Bir şeyler yapmalı, kadına yardımcı olmalıydı. Tatyana'nın yeniden İngilizce konuşmasıyla irkildi. ''Sen kazandın Vasili Yelisev'' diyordu Tatyana. ''Adamların az sonra o küçük ajandayı bularak gelecekler.'' Sinan neler olup bittiğini anlamıştı şimdi. Yeniden gözlerini kızın babasına çevirdi. Adam zafer kazanmışlığın gururu ve azameti içindeydi. Silahın namlusunu da hafifçe indirmişti. İçinden mesafeyi ayarlamaya çalıştı Sinan. Yatağın üzerinden balıklama üzerine atlarsa Vasili Yelisev'i devirebilirdi. Ondan yaşça daha gençti ve de avantajlıydı. Bütün mesele adamı bir an için gafil avlayabilmekti. Silahı elinden alması mümkün gözüküyordu. Herhalde Tatyana da boş durmaz, o sırada kendisine yardım ederdi. Vasili Yelisev'in yardımcıları her an dönebilirdi. Fazla düşünmedi Sinan ve ani bir kararla adeta havada uçarak yatağın üzerinden adamın üstüne atladı. Aynı anda da silah patladı. Boğuk, bastırılmış bir sesti bu. Daha havada uçarken Sinan baldırında müthiş bir acı hissetti ve vurulduğunu anladı. Ama Rus'un üzerine yığılmayı becermişti. İkisi birden halının üzerine devrildiler. Kurşunun isabet ettiği bacağı düşerken karyolanın kenarına çarptı. Tahammül edilmez bir sancı vermişti genç adama, acıyla inledi. Ama pençeleri müthiş bir hırsla adamı kavramıştı. Sinan'dan böyle bir hamle beklemeyen Tatyana kısa bir şaşkınlıktan sonra yerde boğuşan adamların üzerine eğildi. Şimdi Sinan'ın bir de yardımcısı vardı. Üçü birden yerlerde yuvarlanıyorlardı. Yavaş yavaş gözlerinin kararmaya ve gücünün her saniye azalmaya başladığını hissetti genç adam. Az sonra kendinden geçecekti. Son bir gayretle Vasili Yelisev'in silahı tuttuğu bileğini büktü. Tabanca halının üzerine düştü. Dayanamayacaktı daha fazla. Takatinin gittikçe zayıfladığını görüyordu. Tatyana'nın bir zafer çığlığı attığını ve halının üzerindeki tabancayı kavradığını gördü. Daha sonra gözleri karardı ve kendinden geçti. Ayrımın sonu. Sayfa 576.